Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efe Can Yavaşkel. Togan Karataş ve Orçun Onat Demiröz de yine her hafta olduğu gibi beraberiz. Hoş geldiniz Orçun ve
hoş
Hocam.
Hoş bulduk efendim.
Selam.
Nasılsınız?
Gerçekten iğrenç bir hayat değil.
Niye, ne oldu? Neyden
ayılamadım ya. Bir de Nescafe falan ya içiyorum.
Şimdi
yani.
Benim bazı özel işlerimden... Açık öğretim sınavım var. Özel işim de o değil. Okuma aşkıyla yanıp tutuştuğum için.
Çocuk sosyoloji okuyacak işte.
Tabii,
okusun ne güzel işte. Okusun
bir de onu okuyayım dedim ya.
Yani. Biraz böyle Montaigne, Auguste Comte.
Auguste Comte işte olsun. Çıkarsa işte Marx falan.
Durkheim falan
Durkheim,
var mı?
Durkheim, Emil Durkheim.
Olmaz mı Durkheim? Yani gerçekten de o yüzden biraz erkene çektik. Orçun'u ayıltmaya çalışıyoruz kahve desteğiyle. Hocamı da iğnelerle programda.
Yok canım, ben erken kalktım.
Lamar'ın enerjisiyle hocamın tabii. Sevgili kızı Lamar.
Biz kalktık, gezdik. Ben kahvaltımı yap. Ben 2,5-3 saattir ayaktayım.
Tabii.
9'da falan.
Sana helal olsun.
Sağ ol.
O zaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bu hafta Euroleague'in hem oynanan maçlarını ki keyifsiz bir maç izledik. Çok keyifsiz. Gerçekten biz dinleyenlerin de canı sıkkındır ve acıyı paylaşacağız hep beraber. Bir de
dramaya banıyoruz.
Genelde bizim ama şey tarzımız kazanan takımdan başlarız.
Peki,
geçen
olsun.
Haftalarda da öyle yaptık. Bu hafta da kazanan takımdan başlamayı seçiyorum ben, eğer sizin için uygunsa.
Uygun.
Ne demek?
Birazcık enerjimizi arttıralım. Şu yüzden arttıralım. Çok uzun bekleyişlerden sonra Efes, Euroleague'in çok sevimli, çok saygı duyulan ama kötü oynadığında gerçekten çok Euroleague seviyesinden alt seviyeye düşebilecek kadar kan kaybeden Alba deplasmanında 90-63 kazandı. Hocam, maçın genel atmosferinde ya ilk çeyrek hariç yarışmacı olamayan bir Alba gördük. Gerçekten kötü oynayan Alba uzunları da vardı. Siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Efes gerçekten ayağa kalkma aşamasında. Şimdi ben bunu şey maçından ayırmak istiyorum. Onu söyleyeyim bir kere. İçeride kazanılan Zalgiris maçından ayırmak istiyorum. Çünkü öyle bir farkın olduğunu düşünmüyorum. Maçın kazanılması adına Efes bir şeyler yaptı bu sefer. Orada yani bir gazdı. Zalgiris çok kötüydü vesaire. Zaten Zalgiris'in bu seneki sezonki durumu ortada. Al böyle bir örnek değil. Alba gerçekten kıpırdanan, toparlama aşamasında bir takım. Siz nereye koyuyorsunuz Efes'in serüveninde, bu sezonun serüvenindeki yerini, galibiyetin?
Bu argümanına katılıyorum. Yani Žalgiris galibiyeti kadar anlamsız bulmuyorum ama çok büyük de anlamlar yüklemiyorum. Sonuçta Efes Euroleague'in iddialı playoff ya da Final Four takımlarından birini yenmiş değil. Sonuçta playoff'a kalamayacak Alba Berlin. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bu anormal. Evet, Alba Berlin güzel top oynamaya çalışan bir takım.
Allah,
dediğin gibi çok
sempatik. Playoff takımlarını da içeride yenebilen
bir takım. Bir takım ki geçen sene de yendi.
Bu sene Fenerbahçe orada maç kaybetti mesela.
Ama Alba'nın seviyesi, yani kötü gününüzde sizi yenebilir. Alba'nın seviyesi belli. Yani Kızılyıldız'ın, Alba'nın seviyesi belli. İşte Žalgiris'ten bir seviye yukarıdılar.
Efes-Alba rekabetinde farkındaysanız zaten Alba Efes'i yenemiyor. Yani Alba...
kısaları güçlü çünkü.
Güçlü değil, bir şey değil. Yani aslında Efes basketbolu oynamaya çalışıyorlar.
Evet,
bir minvalde. Yani daha böyle düşük seviyede oynamaya çalışıyorlar. O yüzden Efes her türlü ağır basıyor zaten.
Ya biraz çakma Efes gibi oynamaya çalışıyorlar.
Biraz daha böyle Çin.
Gerçi fiyat maliyet olarak baktığımızda çok verimliler.
Bu Efes neymiş ki çakması var hocam?
Şampiyon.
Ha, o takımın.
O takımın.
Var. Bu seneki takım koplarsanız bir şey yaramaz çünkü.
Bu seneki değil yani. Ya şimdi kurdukları yapı Renesans'tan beri belli canım.
Tamam,
çakma derken aşağılamıyorum. Sadece ellerindeki oyuncular belli. Oyuncu yetiştiriyorlar, gönderiyorlar. Mesela bu sene de Zosman'ı yetiştirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Ben çakma Efes tanımına hiç katılmıyorum da bunu sonra konuşuruz.
Peki, tamam.
Hani
ya tempolu
oynayan bir takım. Renesans'ın takımına özellikle hiç katılmıyorum.
Tempolu oynuyordu işte takım. Yani
transition game oynamaya çalışan yüksek tempo.
Ayrıca oyuncuları geliştirmeye çakma
mesela,
derken tamam,
biraz. Pick'n'roll'u neresine koyuyor Alba mesela? O kadar
tamam,
kritik
çok pick'n'roll yok. Kabul ediyorum.
Hayır, vardı geçen
Granger gelince oldu.
Jason Granger'la beraber.
Granger'la beraber oldu.
Baya pikenrol
oynadılar. Ben biraz zor bir maç bekliyordum bu arada da, kazanacağını düşünüyordum Efes'in. Sadece böyle hani 75-83 falan, hatta skor tahminim de öyleydi. Yani Efes kazanır ama bir krize girer maç. İlla böyle bir Sigma'dan falan, Eriksson'dan bir şeyler yeriz. Öyle krize girer ama bir şekilde Mitsic maçı koparır dedim. Yok, pek öyle olmadı. Efes'in kısaları baya ağır bastı. Bir de en önemlisi gerçekten Efes'in tam kadro oynadığı bir maç. Brian Dunstan'ı artık kadrodan saymıyorum.
Singleton'ı sayıyor musun şu an?
Singleton'ı şu an saymıyoruz ama gelecekte sayabiliriz. Felaket bir maç çıkardı. Tam kadro oynadı. Kısaları da işte Larkin yine kötü bir günündeydi ama Mitsic ve Simon aynı anda iyi oynayınca Efes gerçekten, yani Alba gibi takımların Efes'i durdurması çok kolay değil. Zaten Simon +23 +28 mi +23 ile mi ne bitirdi? Mitsic de +33 ile bitirdi. Evet, Simon artı 23 ile bitirdi. Mitic artı 29 ile bitirdi. Bir de Moerman'ın ekstra bir son haftalarda hakkını vermiştik zaten ama iyi yükselen bir şut gününde olduğunu altını çizmek gerekiyor. İyi şut döneminde olduğunu diyelim daha doğrusu. Moerman'ın köşe şutları girince, Ergin Ataman'ın o istediği 4 numaradan gelen şutlar girince, Mitic'in oyunları, potaya gidişleri veya kendi bitirdiği toplar ya da pası verdiği toplar verimli şekilde kullanılınca, Kuruno Simon'un forvet piken rolleri etkili olunca Efes bir şekilde hani rahat rahat skoru aldı. 90'ı buldu. Hatta Petrušev yine bakmayın çok kötü. Yani Petrušev Efes'in oyuncusu değil şu an. Yine kötü oynadı bence Petrušev. Larkin de bence yine kötü oynadı.
Ama Artex'de iyiydiler.
İyiydiler olabilir ama ben Larkin'den daha fazlasını bekliyorum. Ya aslında maçı Simon Mitic Moerman. Plyce'i de ekleyelim. Plyce, çünkü Moerman'da Plyce'i de ekleyelim. Çünkü Plyce özellikle sen dedin değil mi? Almanya'da seviyor iyi oynamayı.
Evet, evet. Yani iddiacı arkadaşlara evet. Önerim. Plyce Almanya'da oynuyorsa basın abi.
Plyce Almanya'da. İki haftadır neye bulaştığımız çok açık. Ağzımızdan düşmüyor.
Bu arada onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ben oraya gelmeden. Şeyi de söyleyelim. Orçun sen o istatistiği zaten kullanmışsın. Three Steps paylaştı. Kronoslav Simon ve Adrian Moerman aynı anda sahadayken Efes evet. 61-33 önde. En kötü performans da işte Singleton'ın sahada olduğu dakikalar. Yani Singleton sahada değilken Efes inanılmaz iyi bir performans evet. sergiledi ve ya Alba'nın çok basit hani gücü yetmiyor. Özellikle Alba bench'in yani ilk 5 bir şekilde dayanabiliyor. Sigma'nın sahada olduğu 5'ler bir şekilde dayanabiliyor
Erickson.
Ama yani ikinci 5 sahaya girdiğinde spiker de aynı şeyi söyledi. Yani Alba'nın ikinci 5'e şampiyona karşı direnebilecek mi diye. Direnemedi. Lemers bu arada iyi bir Euroleague topçusu oldu ve gelişecek.
Olacak. Thiemann çok kötü bir maç oynadı.
Thiemann evet biraz beklentilerin altında kaldı. Eksiydi,
verimlilikle bitirmiş yani.
Evet. Lemers... Bir de ya Efes gibi takımlara karşı kısalarınız çok dominant değilse, Eriksson şut soktu tepeden ama
Mado Loh da aslında kıpırdadı maç başında.
Abi Loh'un şeyini biliyoruz ya. Mado Loh çok verimli olmayan bir skorer. Yani bunu biliyor. Bayern Münih günlerinden falan da biliyoruz. Mado Loh böyle birkaç tane Nedovic gibi maç oynayacak ama sezon ortalaması budur yani Mado Loh'un. Çok ekstra bir şey bekliyor musunuz?
Loh diyorsunuz hocam.
Oy. Yani şöyle söyleyeyim, biraz iyi de savunma yaptı Efes, hani daha hareketliydi. Tepede filan daha iyi bastı. Arka alan yine açık. Petrušev yine darma duman oluyor ama önde biraz daha bastı. Özellikle Eliah Bryant'ın topu getirirken takımı yönlendirmesi de hoşuma gitti.
Mesela hani çok az kaldı değil mi sağda?
Evet. Yani Bryant'ın hem savunma yani. Katkısı hem hücumdaki takımı ve oyunu, yani oyun şablonunu sahiplenmesi Efes için artılardan biri. Ama hala Efes'in sorunları devam ediyor. Sadece tam kadro olmak, rakibin nispeten Efes'e göre güçsüz olması ve kendi gününden de kötü bir gününde olması, Efes'in nispeten biraz iyi bir savunma yapmasıyla fark geldi. Geçen sene de böyle olmuştu. Efes çok kötü başlamıştı ligi. Alba'yı deplasmanda yine bir 80 küsur atarak yenmişti.
Marşa basıyor mu Efes yani?
Ya Alba şöyle, yani Alba Berlin'in durdurabileceği bir savunma gücü var mıydı? Yani Efes'i durdurabileceği bir savunma silahı var mı?
Yok.
Ellerinde oyuncu yok yani, yapabilecekleri buydu.
Abi bir de
buydu.
Ben şuradan devralayayım. Zaten verimlilik farkı...
Bir de Sigma'nın asist yapamadığı bir maç izledik evet. Özellikle. Sorun oluyor bunlar. Yani Alba hücumu da sorun. Verimlilik Efes... farkı zaten 114'e 57
abi. 114-57 yani Efes katı. Orada...
Tam
iki yarıda,
katı. Tam iki katı.
İlk yarıda bile yani öyle bir öldürücü verimlilik farkı oluşturmuştu zaten.
Şey söyleyeyim.
Bu arada çok özür diliyorum. Bir şey daha bunu düzeltmek istiyorum. Çakma Efes derken çakma demeyelim. Haklısın. Sanki özentilik gibi oluyor. Buradan bir düzeltelim. Yok, yani evet, benim bir Alba taraftarı arkadaşlarımız yok, alınacak.
Ben de severim.
Şey değil. Efes modeli oynayan ama onu bir kalite düşük oyuncularla oynayan diyelim. Ama ya, Covid sezonu Efes'i diyorum. Pick and roll Efes'i değil.
Neticede Efes abi. Sanırım,
bence oldu.
Teşekkür
bence
ederim.
Oldu. Golden State basketbol oynamaya çalışıyordu yani. O Covid döneminde falan baktığımızda.
Buyursun
yani Efes'in neticede NBA takımlarını
tamam.
Taklit ediyorum.
Ben burada bir keseyim. Çünkü hadi bu kesin. Konuyu daha sonra balkonda hararetli tartışmalarla konuşuruz.
Pick and roll olunca iş değişti tabii.
Bence de.
Orada Houston basketbol. Golden State'den şey Houston'a döndü orada.
Ya çünkü daha geçen sene de geçen programlarda da konuşmuştuk. Efes'in de süre gelen aynı oyunu olmadığı için çok orayla bağdaştıramadım yani. Özellikle geçen sene. Bu arada son açıklamamız benim için tatmin edici. Şey diyeceğim Orçun, Singleton ve Petrušev üzerinde konuşmak istiyorum. Petrušev'i biraz önce konuştuk. Ne oldu hocam?
Yani onların Allah...
ABV dedi.
Hocam Allah belalarını versin dedi, ben söyleyeyim. Göremeyenler lütfen bunu bu şekilde konuştuğumuzu varsaysın. Orçun, Özellikle şey, Koca ile Singleton arasındaki problemle geçen hafta bahsetmiştik. Bu hafta yine Türkiye Ligi maçında sağ olsun bir abim bana paylaştı.
Bence çok belirgin.
Maçı izleyemiyordum. O bench'te yine bir birbirleriyle atışıyorlar. Özellikle Singleton hoca birazcık agresif bu aralar. Singleton'ın geçen sene ipten aldığı Efes'i bu sene ekmeğini yediğini düşünüyorum ben hala. Singleton daha hiç top oynamadı.
Aslında geçen sene de bayağı ekmek yedi. Covid sezonunu çok iyi oynadığı için.
Ama sonra yaptığı bir şey oldu. İpten aldı.
İpten aldı.
İpten aldığı maç ne? Efes gerçekten geçen sene Final Four'a kalamayacaktı.
Madrid. Tabii Madrid maçı yani.
Evet yani tam oraya kadar Singleton'ın adını söylemeyiz ama orada ne dedik? Doubleton kadar dedik yani. Evet, İki kişilik oynadı yani.
Orada duvar oldu yani. Beton yetmez dedik
buraya hatta. Buraya dönerken sana şey soracağım. Yani Singleton'ın bu takımdaki yeri ne? Singleton oynasa Efes'in gerçekten boyalı alanda bazı sorunları çözülecek mi? Özellikle yani şeyden diyorum, o güçlü, dinamik, hem bitiren hem de savunan, çok güçlü savunan, o ayakları yerleşmeyi çok iyi bilen, kaymaları çok iyi yapabilen, oyuncu takibini çok iyi yapabilen Singleton konsantrasyonu bu takıma 3 maç sonra Barcelona maçı kazandırabilir mi? Singleton dönerse, ki bence böyle maçlarda dönmeyi çok seviyor. 2. Petrušev'e daha ne kadar dayanacağız? Petrušev'i ne zaman kovarlar, kovarlar mı? Açık konuşayım. Ben Petrušev'in Euroleague topçusu olduğunu düşünmüyorum.
Şu an asla değil. O zaman Petrušev'den başlayalım. Sonra Singleton'a gelelim. Petrušev'in zaten dakikaları iyice kısıldı yani. Alba maçında da 5 dakika falan, 5 dakika 40 saniye kadar falan oynadı. O da yani böyle artık aralarda atıyor. Şu an bayağı Plyce Efes'in ilk uzunu olmuş durumda. Ve
hatta
yani,
tek uzunu.
Tek uzunu olmuş Dans'ın durumda. Da, yani Dans'ın dakikaları Dans'ın da 10-12.
Türkiye Ligi maçında son periyot maçı bitiren 5'teydi. İşte Ömercan mıydı? İşte genç takım ve Dans'tı.
Ya öyle olması gerekiyor. Dans'ın artık zaten oynayacaksa yani böyle 10-12 dakikalar falan gibi ve böyle daha soyunma odası abisi gibi falan, hani işte oradaki o kimyayı sağlayan, sinerji yaratan böyle Tim Duncan ekolü bir abi olarak orada durması falan gerekiyor.
Udonis Haslem diyelim abi. Yani tamam, hadi oynamadan abi olsun. Oynamadan abi olsun. Udonis Haslem gibi olsun.
Oynamadan abi olsun. Ama Petrušev meselesi, oradan Singleton'a da bağlayayım. Petrušev meselesi bence Efes'in abi şu an kanayan yarası yani. Ergin Ataman'ın bence buradan bir an önce dönmesi gerekiyor. Çünkü yani bir zar atıldı abi.
Hörtel'in pivot versiyonu diyebilir miyiz? İstatistik yapıyor adam.
Yapmıyor değil evet, ama boş istatistik yapıyor yani. Sulukas'ın uzunu da diyebilirsin gibi. Bu arada yani. Hani sadece Hörtel haterlığı yapmayalım. Sulukas benzetmesi de yapabiliriz. Yani baktığın zaman ama gerçekten artı eksi istatistiğine hep eksi de olduğunu görüyorsun. Yani hani istatistik var. Kısa sürelerde iyi rebound ve sayı katkıları verebiliyor ama baktığın zaman hep eksi yazdırdığını görüyorsun oyundayken aldığı dakikalarda.
Ya City maçın genci, ben size söyleyeyim. Hani daha da savunma yapamayanı.
City maç en azından ama savunmada iyi rebound falan çekiyordu.
Savunmada hiçbir şey yoktu City evet. Maç. Üstünden smaç yesin.
Ama kariyeri tabii Stimaç'tan daha iyi olabilir.
Bir de faal falan atabiliyor şimdi. Petrušev'in evet. Hücum şeyi biraz farklı Stimaç'tan.
Stimaç da sokuyordu ya.
Yok ya, Stimaç o kadar iyi sokamıyordu.
Beşiktaş sezonu falan Stimaç'ta 20 sayı ortalamalara çıktı bir ara.
Yani. Türkiye ama Ligi'nde çıkarsın abi. Türkiye Ligi'nde yani elektrik direkleri de çıkabilir 20 ortalama.
Stimaç'ın sırtı dönük oyunu daha iyiydi. Bir de pick and roll'ü de daha iyi oynuyordu. Yani Petrušev o devrilmeleri falan tam
ama olarak yapamıyor. Ama aynı ayak problemi var.
Var var. Ama biraz daha çabuk sanki tabii ayakları Stimaç'ta. Daha
zayıf. Yok, birebir benzetmiyorum sadece. Bu
ama benziyor evet.
Fake istatistiklerden bahsediyorum.
Evet, doğru.
Bence acilen çözülmesi gereken bir uzun sorunu devam ediyor. Şimdi buradan Singleton'a bağlayacak olursam abi, Singleton şu an evde yok. Bildiğin evde yok yani. Hani kafaca sezon açmamış durumda ve Ergin Ataman'la da bir gerginlik var. Bu çok belirgin yani. Dışarıdan çok belli oluyor. Hatta bence maçlara giden ve maçları yakından takip eden Efes'te arkadaşlar da bunu bizzat görüyorlardır. Yani
sadece Singleton'la mı yoksa genel bir bench'le bir genel sorun da var mı Ergin Hoca'nın?
Ya mesela Vasa'yla falan da bir gerginlik var demiş. Mesela o bence Amerikalı oyuncularla Avrupalı oyuncular arasındaki farktan kaynaklanan bir durum. Yani
doğru,
mesela
doğru.
Vasa'ya da gerilim oluyor ama Vasa ertesi hafta bir Sırp olduğu için, o yani kanda o Sırp kanı aktığı için çıkıyor. Sahada veriyor cevabını yani. İşte Alba maçı mesela Vasa'nın dönüş maçıydı bence sezonda.
Öyle mi?
Bence öyle. Yani
çünkü bir hafta önce Zenit maçını da hatırlıyorum yani. Vasa'nın ruh halini.
Ya ruh hali açısından hiç iyi durumda değildi ama Vasa abi Yani 3 sezonluk, 4 sezonluk baktığın zaman Efes kariyerine hep böyleydi yani. Hep böyle gelgitler, duygusal patlamalar, inişler, çıkışlar. İşte
gerekli yerde oynadı ama diyorsun.
Hep yani. Oynadı abi yani. Hani MVP oldu. Yani Ergin Ataman çıkıp basın konferansında kurtların önüne de atıyordu Vasa'yı.
İlk final hariç, o da yani çok tecrübesiz bir oyuncu. İlk final hariç ezildi. Vince için yani nerede gerekiyorsa oynadı bu adam.
Ya hiç o anlamda geri adım atmıyor. Yani o iş ahlakı ve profesyonelliği bence başka bir seviyede. Ama Amerikalı oyuncularda bu olmuyor abi. Amerikalı oyuncular kapattı mı kafayı, tam kapatıyor. Singleton biraz daha farklı prototipte bir oyuncu.
Yani Sırp Amerikalı Singleton.
Evet yani o da bir durum yani var. Şey yani. Cool yani, soğuk böyle yani, çok çaktırmıyor ama olması gerektiği yerlerde oldu. Bu zamana kadar ihtiyaç duyulduğu anlarda, oynaması gereken anlarda kıpırdandı ve oynadı yani. Ama şu an abi takımın çok ihtiyacı var ona. Çünkü ciddi bir personel sorunu var Efes'te şu an. Yani Sertaç'ı gönderdin, şampiyon takımın ilk uzununu gönderdin. Yerini aldığın oyuncu Euro Cup seviyesinde abi ve orada
çamaşır makinesi çıktı.
Çamaşır makinesi çıktı.
Sertaç'ı arkasında oynattın. Sertaç'la beraber oynayan ekipten de Plyce geçtiğimiz sezonlar kadar ya hala çok iyi ama mesela ilk sezonun Plyce'i kadar sağlıklı değil.
Değil.
Hatta ikinci sezon verdiği o pandemi dönemi Plyce'iyle alakası yok. Sağlık olarak özellikle dizler ki herif hani bence geldiğinde oturamayacak seviyede diz sorunu yaşıyor.
Gene maçta da yaşadı zaten.
Hep geliyor. Evet, her yani. Maç bu artık onun rutini haline geldi. Oturursa kalkamıyor. Dizle ilgili bir sorunu var. Böyle bir problemde çok ciddi boyutlarda ki bu adamı
25 dakika oynuyor.
40 dakika mı oynatacağız oturmadan yani.
Tabii.
Aynı şekilde Dunson zaten biraz önce saydığınız nedenlerden yüzden, bu personel sayısı içinde değil ne yazık ki yani.
O yüzden Efes'in abi acilen yani bir transfer yapması gerekiyor. Yapmadığı her gün bence eksiye yazıyor. Yani Efes bayağı hani aşabileceği problemleri daha aşılamaz, daha kronikleşmiş hale sokuyor.
Yani yapısal bir problem haline dönüşüyor.
Abi böyle yani, çünkü orada Singleton yükselen bir grafik
numara diyoruz ama olmuyor.
Yani yükselen bir grafiğe girse bile yetmez. Yetmez yani. Şimdi, yani personel sorunu var Efes.
Şeye güveniyorduk ya, hala hep söylüyoruz, her podcast söylüyoruz. Sıkıldınız artık biliyorum ama söyleyeceğiz. Efes guardları bazında, Shane Larkin ve Vince için potansiyeli bazında ligin en kuvvetli guard rotasyonuna sahip takım diyoruz ya. Hocam mesela bu ezberi bozacak bir istatistik paylaştı. Bir liste paylaştı. Artık yani basında da
o da şu an tartışmalı bu arada. Şu
Efes'in an hemen, ilk iki oyuncusunun hocam bence tam yeri.
Hemen söyleyeyim arkadaşlar, bir farklı bir verimlilik listesi oluşturuldu bu peer'den farklı.
Bence yani, hiç fena
şu
değil.
Şu an ligin MVP'si Nikola Mirotic. İlk 20'de bu verimlilik puanında hiç Efes'li oyuncu yok. Mitsic ve Larkin dahil. Hemen ilk 5'i söyleyeyim. 1 numara Nikola Mirotic 25 verimlilik puanı var. Okobo'nun 20.5. Chris Johnson 20.4. Tavares'in 18.6, Shavon Shields'in 18.14. Böyle, zaten bu 5 oyuncu MVP.
Böyle baktığımız zaman ligin en kuvvetli guard ikisi Asfeld'i.
Evet. Öyle. Ya ve ilk 20'de Türkiye'den yani Türk takımlarından Veseli. Sadece Veseli var. O da 17. sırada. Bir de hani Türk olduğu için Wilbekin'i söyleyelim. O da 16. sırada. Yani Fenerbahçe'den de zaten Fenerbahçe'nin hücum sorunu hep sorun olduğu için hani Efes'in Mitsic'in de verimlilik puanı pir ürettiği maçlarda aslında artı eksi de kötü olduğu veya top kaybettiğini bildiğimiz için veya dengesiz oynadığı bildiğimiz için Larkin zaten buraya yaklaşamaz. Simon maç kaçırdı. O zaten çok müthiş istatistikler üreterek katkı yapan bir oyuncu değil. Mitsic de buraya giremiyor. Demek ki şu an Efes'in şu tabloda MVP yarışı diyelim. Buna bir gerçekçi bir MVP yarışıdır bu.
Bence
İlk 20'de hiç oyuncusu yok. Yani bir tane biliyorum.
Hayır, bir de
eskiden olsa ilk 20'de ilk 10'da 2 tane olurdu mesela.
İstatistik dışında abi yani Milan'ın şimdi mesela guard rotasyona falan bakıyorsun. Efes en iyi guard rotasyonu diyorduk. Abi şu an mesela Delaney yok Milan'da. Efes'e aramıyorlar Delaney yani. Devon Old
katkısı veren bir oyuncu var
yok.
Mı?
Yok. İşte o yüzden hani o en dominant kısa olgusu da değişmeye Efes'e başladı yani.
Bu listede ilk 5'ine Shane Larkin ve Miss için girdiği tek bir sezon var. O da pandemi sezonu. Geçtiğimiz sezon da böyle bir şey yoktu.
Çünkü geçtiğimiz sezon da Larkin yattı.
Larkin yattı. Ya birazcık burayı toparlayayım. Zaten bu Efes'in kronik konuştuğumuz sorunlarından bir tanesi. Uzun yani personel sayısı. Bak artık uzun sorunu da dememeye başladık.
Personel abi.
Personel sayısındaki eksiklik. Yani evet. Yok. Singleton'ı 5'e çekelim. Yok, oynamıyor. Yani hiçbir şekilde tutmuyor yani.
Tutmuyor abi. Yani orada da yani Singleton, Boyerman iki böyle hani power forward yani strength for böyle uzatarak
stretch.
Stretch yani hani güçlü forvet anlamında söyleyeyim. Strength
forward.
Evet. Yani Singleton sonuçta herkesi savunabilecek
arkasında durur diyorsun.
Durabilecek bir fiziğe sahip. Hani o güç var. Yani o cüsse var hatta. Eskilerin deyimiyle cüsse diyeyim.
Ya zihinsel esneklik o kadar
yok. Ama yok yani. Çünkü şu an oynamaya da yani o yoğunlukta oynamaya da hazır değil. Singleton. Şut ritmi falan zaten yerlerde yani bomboş alınmış. Şutlar geliyor. Yani o işte pick and pop'lardan sonra falan işte Alba maçında da en az 3 tane çok yani böyle antrenman temposunda attığı şut var. Abi çemberi zor bulacak neredeyse.
İyi bir profesyonel yani. Değil çünkü.
Yani yatış. Ya şey kafasına muhtemelen.
Playoff'a yani, doğru oynarız.
Yani Nisan gelsin bakarız kafası yani.
Amerikalılarda bu vardı bu arada. Yani Efes'in çektiği çoğu Amerikalı da 2000'lerin ortasında falan hep böyle oluyordu. O oyuncuları Final Four'a koy belki şampiyon olur. Ama abi asla oynamazlar.
Normal sezon oynamıyor.
Oynamıyorlardı.
Yani Moerman'ı burada ben bir Toga'nın bahsettiği gibi bir parantez için gerçekten şu an artı eksi istatistiklerine de fark eden isimlerden birisi ama yani geçen sezonu oynamadığını da belirtelim.
Lütfen. Yani.
Yani
dönüş için bunlar yeterli değil Moerman.
O yüzden evet.
Süreklilik. Şu an, her şey şu istikrar. An
evet, bir grafik yakaladı ama daha iyi olmak zorunda. Çünkü Singleton yokken kapatman
lazım. Alba maçını ve Efes sorunlarını burada biraz kesiyorum. Şeye geçeceğim. Önümüzdeki hafta Efes'in çift maç haftasında Olympiakos'ta içeride. Sonrasında da şimdi bakıyorum.
Monaco'yla.
İçeride yine bir maçı var. Efes.
Çok önemli maç.
Aslında şöyle özetleyebiliriz. Orçun'la biraz önce konuştuk. Efes önümüzdeki 4 maçı da İstanbul'da oynayacak.
Evet.
Olympiakos, Monaco, Fenerbahçe, Barcelona.
Evet.
Aslında şimdi kolay fikstürde Efes'in bitiyor. Bence Olympiakos kolay bir maç değil ama Olympiakos'un deplasman performansından ötürü
çok kötüler.
Kabızlığından ötürü.
Olympiakos fena bir maç olmayabilir. İyi denk getirdik. Hatta Monaco'yu bu civarda Monaco deplasmana gitmemek bir avantaj. Bence form de. Tutmadan içeride oynamak. Ya bunların hepsi Efes'in buradan en az 3-1 çıkması gerektiğini söylüyor. Ama şimdi Fenerbahçe deplasmanı şimdi Fenerbahçe'yi birazdan konuşacağız. Alev alev. Barcelona
çok zor maç.
Kusursuz bir MVP'si var. Yani hani
deplasmanlarda kötü oynamasına rağmen. En azından orta seviyedeki takımlara karşı çok iyi oynayan bir oyuncusu var. Hani büyük evet. Maçlarda bazen sıçıyor ama
şöyle diyelim.
Orta seviyeyi affetmiyor yani.
Karşı takım maça giremezse Mirotic bir daha sokmuyor.
Evet, sokmuyor. Ama basarsanız da finalde evet. Gördük. Çıkamıyor oradan.
Geriye de tepiyor. Hatta evet. Fenerbahçe deplasmanında gördük. Evet. Sonraki hafta bir maçta daha gördük. Hatırlamıyorum şu an.
Ama yani. Böyle getirin Mirotić abimi. Al bak Kızıl Yıldız. Onlar asla affetmez.
Makabi falan.
Şunu söyleyeyim. Efes açısından şimdi göreceğiz abi. Efes'in önümüzdeki maçlarda şimdi Olympiakos, Monaco, Fener ve Barça dedik. Şimdi Efes'in guard dörtlüsü, o dominant guard dörtlüsü ne durumda? Bence bu dört maç
çok iyisin abi.
Çok iyisin. Aynen
bakalım
çok
World Cup, yani. World Cup kadar istekli olacak mı?
Mesela Fenerbahçe çalıştığını gösterdi. Bir sınava girdi. Şimdi orayı konuşacağız.
Evet yani şimdi hem Olympiakos'u hem çünkü çok farklı guard rotasyonlarıyla oynayacaklar. Yani hem Avrupalısıyla oynayacaklar hem Amerikalısıyla oynayacaklar. Yani o yüzden bakacağız ne durumda Efes'in o hani dominant guardları.
Keza Boba'ya bakalım.
Tahmin alayım ya.
Ne durumda?
Ya ben bu sefer tahmin yapamıyorum. Patladı benim en son tahminim.
Yapın ya hocam ne olacak?
İyi ben buradan 3-1 falan çıkar diye düşünüyorum olsun. Efes.
Ben de 3-1 bekliyorum ya. Yani.
Hadi ben 2-2 diyeyim nazar boncuğu olsun.
O zaman Fener ve Barcelona yener
ben,
diyorsun.
Bilmiyorum.
2-2.
Yani ben 2-2 diyeyim de nazar değmesin.
Tamam. Ama buradan Efes 3-1 çıkamazsa,
zor.
Sıkıntı var yani.
Ben bu hafta 2-2 yapacağını düşünüyorum Efes'in. Yani Oli üstü
4-0 yancı. Çıkarsa hocam bize birer birer ısmarlıyor mu?
Tamam ısmarla. Tamam.
4-0'a tamam, birer birer kaptık.
Tamam.
O zaman Efes'i bitiriyoruz yavaş yavaş. Evet. Efes'i düşünmesi gereken çok daha önemli mecralar var. İnşallah düşünüp bir transfer haberi
yani
duyarız.
Geçen şey çok güldüm bu arada gördüm.
Ha, şey pivot.
Alper Yılmaz'ın böyle bir caps'ini yapmışlar ya böyle hani harf alayım. Böyle pivo yazı.
Pivo. Kelime oyunu.
Kelime oyunu. Caps'ine çok güldüm. Artık hala gerçekten o durumda yani. Pivot
çok,
diye var ya.
Çok birebir yok cevabını duyduğum için. İnanamıyorum da neyse. Devam edelim o zaman. Yavaş yavaş. Fenerbahçe Milan maçını konuşalım. Haftanın maçı.
İde.
EuroLeague tarafından pohpohlanan, Fenerbahçe'nin gidişatının buraya çektiği, Milan'ın gidişatının buraya çektiği, Datome ve Melli'nin dönüşü, Fenerbahçe adına içeride kazanıp eski gücüne, hatta ligde rekabet gücünü arttırıp diyeceği, ben artık buradayım diyeceği bir maç.
Yani hatta böyle bir Fenerbahçe kazansaydı şey olacaktı böyle statement win olacaktı.
Evet yani mesaj önümüzdeki galibiyeti. İki maçın da kazanılacağının belki mesajı olacaktı yani. Şimdi ise belki de CSK maçının kaybedilmesi bu maçın kazanılması daha hayırlı olacağı bir yere döndük yani. CSK maçı anlamını kaybetti.
Tabii tabii.
Şimdi oradaki emek iki sayılar iki sayılar maçları getir. CSKA'yı deplasmanda yani dön 68-43. 22-3'lük bir çeyrek. Maça hiç giremeyen bir Fenerbahçe. Bence anlamadım. Koçu kovdurmaya çalışsan bu kadar kötü oynarsın diyeceğim bir Nando De Colo. öyle abi.
Nando'ya zaten Twitter'da o gece inanılmaz sövüldü.
Koçu kovdurmaya çalışsam.
Nando bizi de yaktı bu arada.
Bizi de yaktı.
Biz de gittik. Oraları iddia ediyorduk.
Program... Oğlum bir dakika, bu oyuncu iddiaları çok da legal olmayabilir bu arada. Ben bilmiyorum ama
bir şey
olmaz. Şey yapmayalım böyle. Yok, Sergen Yalçın gibi şey yapmayalım böyle.
Hani yatırım tavsiyesi değildir.
Yatırım tavsiyesi. Hayır, gençlere ne öneriyorsunuz? Almanya liginden uzak durun, öyle bir şey demiyorum.
Şöyle yani. Hocamla ben iddiaya giriyoruz. 12.5 olur mu olmaz mı? Orçun iddiayı kazanana bir ısmarlıyor. Böyle bir şey. Devam edebiliriz.
Orçun bizim burjuvamız olduğu burcumuz için arkadaşlar.
Para babası.
Evet.
Burada lütfen bu kadar keyifli bir şey konuşmuyoruz. Gerçekten de acımız var yani. Ben çok canım sıkıldı Fenerbahçe maçını izlerken. Size de aynı şeyi paylaşmak istiyorum yani. Hem Nando'nun bu hali, hem bir, ya Veseli hariç.
Evet.
Belki Şeyhmuz'u söyleyeceğiz de Şeyhmuz'u ayrı konuşuyoruz. Şeyhmuz bizim evladımız.
Henry'nin istatistikleri maç sonu bu arada. Çöp istatistikler.
Henry'nin yuhalanması. Evet. Nando De Colo'nun yuhalanması. Sağ içinde huzursuzluk, evet. Hem Nando hem de
bütün takım yuhalandı maç sonu.
Ben çünkü sesi kapatıp yani Türk yorumculara benim tahammülüm olmadığı için sesi kapatıp izliyorum. Kimse de kusura bakmasın ama.
Türk yorumcular derken bir kişiyi söylediğini hepimiz anladık bunu.
Evet.
Bir, ya çok da hakkını yiyoruz ya. Ben tamam, ben de aynı fikirdeyim de. İhsan Polgen olmasa Türk basketbol severleri konuşacak konu çıkmayacak. Yemin ediyorum eğleniyoruz ya. Sağ olsun bir yerde ama tabii komik yani. Neyse devam ediyorum. Orçun senle başlayacağım.
Başla.
Burada senle başlıyorum.
22-3.
İlk çeyrek.
Bir kere 22-3'ün hocam vermeden istatistiği ben çalıp hemen vereyim.
Ver.
Fenerbahçe Ülker, Ülker Spor, Fenerbahçe Ülker, hatta Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, tüm Fenerbahçe mücadelelerinin bu sezonuna kadar Euroleague'deki Avrupa kupaları.
Ülker dahil yani.
Ülker dahil.
Yani aslında Ülker tarihi birleştirmek ne kadar.
Bir çeyrekte attığı, bunu konuşuruz, en düşük skor. 3 sayı. Yani 4'ler var, 6'lar var, 5'ler var. Ama 3 yoktu. Sağ olsun 2021 model Fenerbahçe, 2022 model Fenerbahçe bu 3 sayıyı yazdırdı. Sonrasında da maça zaten hiç dönemedi. Ya ilk yarı boyunca domine eden bir, hatta bir şey söyleyeyim mi, hani bir ara şeyden üzüldüm yani, oynamasak mı? Kyle Hines'in 50'si tokatlıyor içeri girdiğimiz gibi. Hani
abi
kimse konsantre değil. Booker falan yani.
Milan, Amerika Birleşik Devletleri olimpiyatta böyle bir maça çıkar. Yani böyle 22-5.
İlk yarı tamamen öyleydi.
Biraz öyle oldu.
Bildiğin atomlarını ayırdılar öyle, sonra devam ettiler.
Hatta bu arada istatistiği vereyim öyle
sen
şey
ver,
yapalım.
Hangisini vereceksin?
Euroleague'de bir çeyrekte atılan en düşük sayı da 2. Ben tweet attım onu.
İsmini söyleyin bakalım, bilen çıkacak mı? Takipçilerimizden bilenler lütfen yazsınlar ya. SoundCloud üzerinden. İzleyen, o takımı izleyen varsa yazsın çünkü.
Ya konuşmak istiyorum. O şeye geleceğim. En düşük, genel en düşük skoruna geleceğim. Bir Jalgiris Efes'e karşı, Ivković'in Efes'ine karşı. 2 sayıda kaldı, bir çeyrek. Hem de içeride.
O da başarısızlık.
Aynı şekilde Benetton, Oktay Mahmutü döneminde. Benetton'un hocası Messina'ydı bu arada. Yine bir 2 sayıda kaldığı bir çeyrek var. İstanbul'daydı bu sefer maç. Yine Marussi'nin Partizan maçında 2 sayıda kaldığı bir çeyrek var. Yani 3 kere oldu.
Yalnız bahsettiği Efes ekolü bayağı evet. Bildiğin hani
yani bu
top kere, geçen adam geçmez evet. Savunma. Yani
Oktay Hoca'nın ve Ivković'in efsane savunmaları. Evet. Fenerbahçe en düşük skorda kalır mı diye tartışıyorduk. 43 en düşük skorlardan biri. En düşük skor 35 arkadaşlar. Novo Mesto yani bu işte Efe'nin dediği hani takımın adını bilen var mı diye ben burada vereyim şimdi. Çünkü ben söyledim Twitter'da bulan yani, olabilir.
Novo Mesto
35 sayıda kaldı bir CSK deplasmanında. 89-35 bine bitmişti.
Novo Mesto'yu izlemiş kim varsa lütfen bize ulaşsın. Lütfen.
Bir de bu 50'ler filan yani 2004-2005'te olabilecek skorlardı. Yani 50'lerde bitiyordu maçlar ama yani 2021'de bir takımın 43'te kalması ki son çeyrek Milan gazdan ayağını çekti. Onu da söyleyelim.
Bir parantez açayım mı?
Sana veriyorum zaten. Buyursunlar. Top sende.
68 sayı Milan'ın lowest, bu team lowest yani.
Evet, en düşük
skor. Ona rağmen
6 sayı attılar.
Ona rağmen atomlarını ayırdı Milan. Yani şimdi Milan'dan başlayalım bence. Milan geçen sezon ligin işte Dark Horse'u dediğimiz böyle hani şampiyonluk alttaki underdog takımlarından biriydi.
Ben bir soru daha sorayım.
F4 yaptılar.
bugüne kadar izlediğim en iyi Savic savunmasıydı diyorum.
Tabii tabii net. Oraya çok geleceğim. Iyiydi. Oraya çok geleceğim.
Iyiydi. Ona bir gelelim.
Oraya geleceğim. Ama bu yıl abi hiç yani hiçbir tereddüte mal bırakmadan bayağı sezon başında yığdılar yani. Melli'yi getirdiler. İşte Devon Hall transferleri 7 tane. Efes'e dediler ki sizin şampiyon takımın 4 tane dominant kısası varsa bizde 7 tane kısa olsun falan. Yani
gidiyor musun Kevin Pantırcım? Hadi git.
Hadi git dediler. Aynen yani yığdılar abi. Yani şu an kadroda boş yok. Ve
şey yaptılar ya, Partizan'a gönderdikleri oyuncuların üstüne daha kalibre olarak yükseğini, daha esneklik payı yüksek oluyor.
Abi
herhalde.
Tony Lanez falan oynamıyor daha. Yani yer yok. Hani Delaney sakat. Yani Delaney'i aramıyorlar falan.
Mitoğlu'nun ortaya koyduğu mücadele de yani hani
İnanılmaz. Yani şu an Milan abi zaten istatistiki veriler anlamında da limitteler abi. Şu an ligin top offense, top defense takımı olarak parlıyor. Yani hem savunmada çok iyiler hem işte defensive efficiency zaten ligin en verimli savunma yapan takımlarından biri. Ve bunda da işte Fenerbahçe'ye ha siz savunma takımı mısınız? Gelin bakalım dediler yani. Resmen bu oldu.
Fenerbahçe
yani.
Apolet'le çıktı bir de.
Apolet'le çıktı yani.
Yani şimdi ben ligin en iyi savunma takımı oldum dedi.
Evet.
Şimdi, üç takımından biri.
Ama şöyle bir istatistikte birinciydi Fenerbahçe savunma reytingde.
Milan'la beraber
son oyunu geçti.
100 sayı başına
100 sayı
yine.
Başına da Fenerbahçe liderdi.
Evet. Oli liderdi.
Oli liderdi ama
hiç. Ya değişiyordu sürekli. Bir Fener alıyordu.
Tamam.
Oli çünkü deplasmana gidiyor, batırıyor.
İçeri... Bunu liderin yapan iki takımdan biri.
Evet, zirvesi diyebiliriz yani. Tamam. Zirvesindeki takımlardan.
Zirvesi mi?
Zirvesi olmaz. Yani zirvesi zaten.
Zirvesi boş ver.
Belki 15 yıl önce olur zirvesi. Yani.
Bu ligin en iyi savunma takımıyken bu Apolet'le Milan karşısına çıktı ve Milan belki abi, de bayağı... Fenerbahçe'ye şey yani hani yaptığınız şeyin devamlı olabileceğini emin misiniz diye sordu. Bizim yerimize sordu.
Ha, şimdi oraya geleceğim. Yani bayağı böyle bu maç abi aslında Fenerbahçe'nin oynamak istediği basketbol yapısının çöktü, iflas etti yani bayağı hani Messina böyle bildiğin ayırdı ya yani Fenerbahçe'yi böyle parçaladı yani. Ve Giorgevic'e de şey diye sordu, kim 500 milyar sorusu sordu, emin misin?
Evet, evet, evet. Son kararı mı?
Son kararı mı diye sordu yani şimdi hani baştan sona çünkü.
Bak dekolon var dedi, dekolon varsa ben seni dekolo üzerinden ezerim dedi, ezdi. Hücum ederken dekolonun üstüne.
Asıl çöktüğü yer neresi? Asıl çöktüğü yer Giorgevic'in en çok güvendiği yer. Yani hani Booker, Veseli ikilisinin, uzun ikilisinin çalışmadığını, yani çalışmayacağını
34-8
gösterdi abi yani.
İkisi birlikte sahadayken Fenerbahçe 8, Milan 34.
Yani asıl orada ezildi. Zaten ilk çeyreğe 22-3 maça öyle başladı.
Neden çalışmadı? Bir soru soracağım şimdi. Neden çalışmadı? Yok bunu şimdi. Henry, Guduric, Şayok, Veseli, Booker. Fenerbahçe'nin sahada bu en çok kullandığı beşlerden biri. Biz ne demiştik? Bu beşin bir spacing problemi var. Veseli'den evet. Üçlük tehlikesi var mı?
Yok.
Yok. Booker'dan...
Niye attı geçen hafta bir tane?
Bir tane.
Tamam.
Zaten bu sezon bir tane attı galiba.
Bu maçta denedi bu arada.
Booker'da var mı?
Var. Yok. Ama ya şöyle var. Bir tane atar o da.
Atamaz abi. Booker'ı sabaha kadar boş bırakır.
Bir tane attı.
Şayok'un Şayok kaç
tane fikirde ikisinin de şut etkili yok.
Şayok Veseli'yi orta mesafede savunurum ama yayda bırakırım.
Ben de.
Şayok %21 ile %22 ile üçlük atıyor.
Hele köşe şutu hiç yok.
Şayok'u da çıkardım. Henry %33-34 ile atıyor ama bileği çok düzgün bir oyuncu değil biliyoruz.
Tabii ki krize giriyor yani.
Henry'nin ilk çeyrekte attığı 2 üçlük var galiba bugüne.
İşte yani şeyi söylemeye çalışıyorum.
Abi mesela zaten alan verdi yani.
Çok özür diliyorum. Lul da mesela kariyer %34'tür ama Henry mi daha iyi şutör? Lul mu? Ya, Lul tabii.
Büyük.
Henry'yi de çıkardım. Abi elinizde sadece Guduric kalıyor. Şimdi tek şutörle oynadı.
Guduric'in şutuna güvenir misin?
Bunların arasında güvenirim. Şimdi bunların arasında güvenirim. Yani tek kalıyor çünkü.
Tek kalıyor da Guduric de tutuldu mu tutulan.
Tamam da orada tıkanan bir. Kullanmasını istemeyeceğin tek oyuncu Guduric.
Guduric'in yani. Guduric'in çok fazla hacim vermeden yani mesela 10 tane üçlük denettirmeden 4 tane 5 tane denemesine kabulüm diyor. Tamam, yani takımda olsa 2 tanesini sor. 5'te 2 atar derim Guduric. Atar, atıyor evet. Zaten 5'te 2 atıyor. Ama bütün yükü Guduric'e veremezsin.
Evet.
Şimdi bu spacing'le ha, yani şimdi onu getireceğim ben.
Ben oraya gelecektim. Abi maça nasıl bir 5'le başladı Messina? Sayalım hemen. Devon Hall, Shevon Shields, Luigi Datome, Nicola Melli, Kyle Hines.
Evet.
Yani
bir kere arenaya dönen Datome ve Melli'nin maça nasıl başladığını
hep beraber gördük ama yani. Ondan öte her şeyi switch edebilen, her şeyi switch edebilen, fizik problemi yaşamayacak, büyük yani Shaven Shields'a Datome çünkü pozisyonlarına göre büyük oyuncular. En az 4
tane şut tehdidiyle.
En az 4 tane şut tehdidi var.
Kalenzin de orta mesafesini sayıyorum sadece ama 4 tane net dış şut tehdidi var bu takımın yani.
Ve savunmada gördük ki şimdi Fenerbahçe'nin zaten hep diyoruz ki Georgievich'in oynatmaya çalıştığı Veseli, Booker temelli basketbolu abi. Kazma bir basketbol yani bu bunun adını koyalım. Kazma yani hani asla spacing yapamayan, asla oyunu açamayan. Yani CSK'ya tuttu tamam geçen hafta tuttu. Ama o CSK'nın kendi sorunlarından ötürü
CSK
tuttu.
CSK 5 maç üst üste kaybetti. Onu da
ekleyeyim. Yani onu da ekleyelim yani.
Makabi de Makabi'nin hıyarlığına yendiler onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin başarısını küçültmez.
Küçültmez.
Sadece başarı gelirken hangi şartlarda geldiğinin görünmesini istedim.
CSK maçı ben size şeyden bahsetmiştim ya. CSK'nın yüzdesi çok düşüktü kaldı. Yani, Fenerbahçe'nin savunması eyvallah da çok fazla hücum edebildiler Fenerbahçe'ye karşı.
Tam CSK'ya tuttu.
Kısa ribandı veriyor Fenerbahçe bir kere. Sürekli kısalar ribandı alıyor Fenerbahçe'ye karşı.
Evet. Artı bir de o maç Booker falan çok yüzdeli oynadı. Yani bir tane daha öyle maç oynaması çok zor Booker'ın. Yani. O kadar ölü o yüzdelerle yani. Veya Vesey'nin fadeaway atması falan yani çok bir daha çok mümkün değil yani. Bir maç, iki maç olabilecek şeyler bunlar. Neyse geçiyorum. Şimdi abi görmüşsün değil mi? İlk 5'te yani Hines, Melli. Her şeyi switch edebilirler. Her yere yardıma gidebilirler. Abi sen hala Booker ve Veseli ile oynamaya çalışıyorsun. İlk çeyreğin skoru 22-3 seni ezmişler. Bak ezmişler yani. Her yerde ezilmişsin. Hayvan gibi switch savunması yapıyorlar. Gömülüyorlar. Şutunu riske ediyorlar. Çembere gidemiyorsun.
Dönüyor bir de Milan yaklaşık 10 saniyede hücum ediyor.
Evet bayağı da transition
gidiyor. Yaklaşık yani. 10 saniyede hücum ediyor.
Yani. Top kayıpları falan filan üstüne gelen bir sürü sayıydı. Melli smaç vurdu bir tane. Ve ona rağmen sen hala gidip takımı açmak yerine, kısalmak yerine ne yapıyorsun abi? Gidiyorsun hala 3 uzunla oynamaya çalışıyorsun. Polnara 3'e çekmeye çalışıyorsun.
Polnara 3'e çekti ya.
Polnara yani, Veseli Booker mı yaptı? Öyle bir şey yaptı.
Ben abi.
Ahmet mi oynuyordu? Yani Ahmet, 3 evet. Uzun saydım ben o an. Tam dakikasını
Ahmet, hatırlamıyorum. Ahmet Veseli Polnara'ydı galiba.
Ben abi bu basketbol.
Ahmet'e ne yaptılar peki? Anında bastılar hemen.
Ahmet'e topu hemen veriyor evet. Zaten.
Ben bu basketbol felsefesini, anlayışını, algısını reddediyorum abi. Böyle bir şey yok. Yani 2021 yılında.
Abi 1980 bir... Ralph Sampson, Hakim Olajuwon döneminde miyiz
yani? Böyle bir algı yok abi. Olamaz yani. Messina bildiğin çat çut böyle hani şey. Yeşilçam'da böyle Kadir İnanır'ın
Ayhan Işık olsun.
Tokatladığı gibi tokatı bastı yani. Alıştı
sistem ya. George hep böyle takımların tek şutörü olarak oynamadı mı?
Bu ne
ya
abi?
İyi de abi.
Bildiğin şey yani.
İyi de şimdi tamam böyle çıktın maça. 22-3 tokadı yedin. İkinci çeyrek biraz böyle hafif bir şey başladı Fenerbahçe. Messi'nin hemen mola aldı hamle yaptı. Tabii canım. Ne hamlesi yaptı?
Hiçbir hamle yok ya. Hiç maçın gidişatını değiştirecek bir tane Şehmuz dokunuş yok var. Ya. Abi Şehmuz da.
Kartını yani çekiyor. Çocuğu bir atıyor. Sonra aynı sisteme geri dönüyor.
Abi Şehmuz da yani ne yapabilir ki yani?
Yapabileceğini yapıyor zaten çocuk.
Enerji veriyor. Baskı, topa baskı yapıyor. İşte drive yapabilirse drive'ını yapmaya çalışıyor. O kadar yani.
Şey söyleyelim. Eğer bir basketbol turnuvasında değilseniz 8 maçlık enerji kavramı çok boşa düşüyor ya.
Evet.
Ya 7-8 maçta kubu kurtarır. Luis Scola bile bundan ekmek yedi.
Abi.
Ama enerji kavramı gerçekten uzun vadeli sezonlarda boşa düşen bir kavram yani.
Şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe maçı 35 verimlilikle bitirdi ya. 35 verimlilik abi. Yani ne kadar kötü, ne kadar bedbaht durumda olduğunu gösteren bir istatistik yok veri abi, yani bu. Hani 35 verimlilik ne abi?
Geçen hafta size sorduğumu hatırlatayım. Dağlık
Kemal'in şey mektupları gibi oldu.
Geçen hafta size birebir şu soruyu sordum. Fenerbahçe'nin yaptığı savunma çok sıkılmış, kısa bir vadeli planın sürekli bir maç kazanmak için uygulanan bir versiyonu dedim.
Final Four yani.
3 maçta 4 maçta veya bir turnuva. Biraz önce de ondan bahsediyorum. At oyuncuyu hadi oğlum savun. Hadi herkes birbirine bağırsın. Yemin ediyorum bu şekilde sadece kısa vadeli bir turnuva oynarsın. Böyle defolarını çıkarırlar. Çünkü seni düşünmek için insanların bir haftası, 10 günü, bir ayı, 15 günü, kaç günü varsa var ve bu insanlar çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye çalıştığında da şunu biliyor. Çıkacak kazmalarla, Orçun'un dediği gibi riske edeceğim. Sabaha kadar riske edeceğim. Dönecek. Fenerbahçe'ye karşı koşacağım. Uzunları dönemeyecek. Boş şutu bulacağım. Kaldıracağım. Tepeden sokacağım. Devonall'da Shields da bunu yaptı.
Peki bir ara dediğin de çok doğru. Bir ara böyle bir yarım alan gibi bir şey denedi. Ya alanımsı bir şeydi böyle.
Vallahi o kadar dikkat etmemişim.
Tam alanda
özür
değil.
Diliyorum. Ben dikkat etmedim yani.
Ben ettim. Veseli'yi ortaya koydu.
Denedi. Evet, denedi.
İlk pozisyon patladı o. Sonra dedi ki Veseli'cim sen bir power forward geri dön. Yani 4 numara oyna. Veseli abi köşede Shields'ın bilmem kimin filan bütün şeylerin üçlüğünü kovalayan power forward'e döndü. Yani Veseli'den Muharman yaratmaya çalıştı ve o alan patladı. Adam adamaya döndü. Veseli yardım getirdiğinde içeri dedi ki sen dışarıya da koşacaksın. Close altı şeyden Veseli'den adam kovalama üzerine koymuş. Abi Veseli adam kovalasın diye mi bu takımda oynuyor Allah aşkına yani. Veseli kısalara yardıma mı gidecek her pozisyon?
O yüzden 3-3 milyon alıyor yani.
Diyelim ki Veseli'siniz. Ne hissedersiniz?
Ben herhalde bezerim abi.
Abi bir ara
bezmiyor.
Veseli takım istatistiğine yakın.
Tamam bunu söyle. Yani neredeyse fazlaydı.
24-21'di bir ara. Evet, yani
takım hani, eksideydi çünkü.
Eksideydi evet. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Kemal Kılıçdaroğlu tonlamasıyla söylüyorum.
Zaten maçın anlamlı dakikalarında ayakta kalan sadece Veseli'ydi.
Veseli yani, olmasa
bir şey daha söyleyeyim.
Daha vahim olabilirdi yani.
Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu konuşalım. Dekolo'yu ayrı konuşalım.
Dekolo perdesi açacağım biraz.
Maç sonu tam beklediğim açıklama geldi. Georgievich dedi ki Milan'a iyi savunduk biz dedi. 70'i bulamadılar.
Yemin
dedi.
Ediyorum ben de bekliyordum.
70'i 68. bulamadılar. Bak adam 70'i bulamadılar. Biz bugün kötü şut günümüzdeydik dedi. Kesin bak şöyle oldu. İstatistik kağıdına baktı.
Ha, 68.
68 yemişiz lan. Az 43'e yemişiz. 43'e
bakmamıştır bile.
43'e bakmıyor. 68 az yemişiz ya. Aa iyi 70'in altında tuttuk dedi ve bu açıklamayı yaptı. Oysa Milan son çeyrek dükkanı kapattı. 6 sayı attılar.
Şöyle yaptı Messina. Ben orayı da tam olarak ekranda da gördüm. Şeyde molada falan da şeyi söyledi yani yemiyoruz. Hı-hı. Aynı savunmaya devam, aynı konsantre.
Hücumda takılın.
Zaten bakarız yani.
16-6 mı son çeyrek? Öyle bir şey yani bu maç 30'a 40'a gidiyordu.
14-6.
Yani. Şey yapsa 14-6. Çok rahat 80'i geçerdi Milan. Çok rahat.
Milan arkadaşlar kusura bakmayın ama istese 50'ye götürürdü maçı yani o kadar net söyleyebilirim yani. Hani...
Biraz bak şöyle bak, söyleyeyim o da burada şey Real Madrid olsaydı Efes'e yaptı aynısını Real Madrid. Bu maç arkadaşlar çok net söylüyorum 40'ı var.
Hocam Messina şey seviyor ama maç hala dirençli kalsın. Fenerbahçe dönmeye çalışsın. Ben beşimle kendi beşimle tabii, hala tabii. Savunmamı test edeyim ki tabii. Son çeyrek hala şey kovalıyorlardı. Oyuncu kovalıyorlardı yani.
Şunu da söyleyeyim. Kyle Hines bayağı yani nasıl bir GOAT olduğunu bence gösterdi. Hani bundan 10 yıl öncesindeki artık gençlik iksiri mi aldı maçtan önce nedir böyle ve o atletizm seviyesindeydi. Yani bütün Armani'nin yani fark yaratan bütün ikililerinde Hines var yani. İşte Devon Hall'la beraberken 36'ya 8, Datome ile beraberken oynarken 27'ye 5. Yani hep orada Hines var. Belki
zaten hani, Tarzowski giriyor, bir patlıyor hemen. Savunma patlıyor çünkü. Switch edemiyor Tarzowski.
Aynen. Yani belki çok böyle skor üretmedi yani 18-19 dakika oynadı ama artı 28'de abi yani sahadayken direkt artı 28'lik diferansı yazdırdı orada yani.
Çok... Ben bu yapıda yani aslında geçen şeyi ilk mağlubiyette Georgievich yeniden tartışılmaya başlayacak demiştik ya. Bence evet. Çoktan başlandı bu çünkü net bir mağlubiyet oldu. De Colo meselesinde çünkü şey yorumları var. Hani Nando De Colo çok iyi bir oyuncu. Elbette bunu biliyoruz. Yanlış sistemde oynuyor veya evet, tamam Nando De Colo iyi oyuncu ama hani onun da şöyle sorunları var. Bu yapıya uyamıyor. Savunma yapamıyor.
Ben sana şunu söyleyeyim.
Abi savunmayı zaten hiç Nando, yapmıyordu da Nando yani.
Nando Real'de oynuyorsa şu an rating olarak ilk 5'te olurdu. Bak çok net söylüyorum. Madrid Lasso'nun elinde olsa ya da ne bileyim. Hadi bunu da söyleyeyim. Ergin Ataman'ın elinde Nando olsa gene aynı şekilde istatistiki olarak şu an ilk 5'te falan görürdük Nando'nun istatistiklerini. Bu tamamıyla abi 2 yıldır ve hatta Obradovic'den beri yani Nando geldiğinden beri devam eden peki, bir sorun. Nando'yu kullanamama meselesi yani.
Ben sizin
yani.
Fikrinizi merak ediyorum. Nando maçı sattın mesela sen dedin yani koca gitsin diye oynasak bu kadar kötü oynanmaz dedin.
Yani bunu bir kere şeyde hissediyordum. Obradovic'in kötü sezonu yani Nando'yu hiç kullanmadı. Top kullanmadı Nando'nun sezonu var ya. Bir orada hissediyordum. Bir de bu sezon ciddi ciddi hissetmeye başladım. Hem kendi bence biraz artık şeyle de ilgili fiziksel olarak
yaşı.
Yapmak istediklerine kuvveti yetmiyor gibi. Ama bunun yanında bir de şey de yapıyor.
Abi nasıl yetmiyor? CSK'ya işte geçen hafta oynamak istediği zaman ne yaptığını
tamam da,
gördük
yani. Oynamak istediğin zaman her maç oynayabilir misin? Hayır. Benim kalibrede. Kendini sürekli hazır tutman lazım. Tamam, belli başlı bir kondisyon sorunu da var Nando De Colo'nun.
Hayır ama Nando'dan beklentilerle Nando'nun profili çakışıyor abi.
Daha büyük bence daha büyük problem şey mental. Yani mesela o kaybettiği top ikinci çeyrekte.
Ayağına vurdu.
Tam böyle ayağına vurdu. Hani çok konsantrasyonu uzak. Boş şutlar. Bir tane artık uzunun da arkasına geçip bir tane floater denedi. Ya kötü, ya böyle şey hani. Oraya geleceğim hocam. Hocam bir şey hatırlattı da onu konuşayım. Nando'da bunu görmüyorum ama Nando'da şey var. Ya yapabileceğim ama yapamıyorum. Çok da memnun değilim bir havası var. Ama asıl sorun şey ya. Polonara'yı hiç ekranda gördünüz mü?
Evet. Polonara abi bayağı kimlik krizinde şu an.
Yani ben şey bakınca İstanbul'daki evinde depresyonda olabilir bu çocuk.
Olabilir. Yani. Ben bunun için mi geldim diyordur abi. Ben yani Fenerbahçe'ye şey, bunu görmek için mi geldim? Bunu oynamak için mi geldim?
Belki yani. Öyle. Belki de yapamadığı şeylerden mi şikayetçi bilmiyorum. Mesela hayır, son çeyrek hakemle gereksiz kavga ediyor. Kendiyle o kavga neden? Ediyor.
O neden? Sistemden mutsuz olduğu için yani. Muhtemelen basketboldan mutsuz.
En büyük sebebi budur. Djordjevic'le
bir derdi var. Yoksa eşek gibi faal yani.
Ha, bence Nando'nun da böyle bir problemi var ama Nando niye problem yaşıyor ki? Bu sistem tamamen Nando'ya yarıyor ya. Henry topu istemiyor. Uzunlar zaten dışarıda top kullanabilecek durumda değil. Nando kendi çiftliğinde yani. Neyi sorun ediyor anlamıyorum.
Nasıl?
Bilmiyorum.
Hayır abi yani neticede Nando'nun başarılı çok olduğu ya da
alanı var da ya yani şöyle.
Polonara'ya ayrı geleceğim.
Yapı ama uygun değil ama onun topu kullanabilecek alanı var diyelim Nando'nun.
Var ama şimdi şöyle Nando'nun
yapı uygun değil bu arada.
Başarılı bence de uygun değil. Yani. Sadece kendi çiftliği var şu an aslında yani.
Tamam Nando'nun başarılı olduğu sistemlere bakalım abi. Itudis'in sistemine bak.
Ya kesinlikle 3 kısalı, 2 kısalı. Ha. Hatta çok
Nando bitirici abi. Bitirici, bitirici pozisyonda oynadığı sistemlerde.
Oğlum ama ben de diyorum ki bu sezon Nando'nun bitiriciliğinde de problem var. CSKA maçı bir örneklem değil benim
için. Ama abi şimdi senin elinde gerçekten organizasyonu sağlayan ve Nando'ya o alanı yaratan bir guard yok ki. Yani yok Nando'nun yanında abi Robin var da Nando Batman'lik mi yapmıyor?
Guard mı lazım Fenerbahçe'ye Nando'nun oynaması için? Hocanın kovulup başka bir sistemle Fenerbahçe'nin artık top mu oynaması lazım?
Abi hem sistemin değişmesi lazım hem de Nando'nun yanındaki co-pilotun Nando'yu gerçekten Nando'ya eklemlenmesi lazım.
Şeyin cevabını merak
ediyorum. Henry, ne de sorun de var?
Nando'da suç yok mu?
Ya tabii ki var abi. Nando
tamamen sistemden dolayı mı oynuyor?
Nando bu sistemde olmaz demek istediğim
tamam,
şey bu.
Tamam ben yani, katılabilirim buna. Sorun yok yani.
Nando'nun daha şöyle söyleyeyim bak açıkça daha demin Lasso örneği verdim. Real Madrid'in Kozörü gibi oynaması lazım abi. Nando'nun artık oraya geçmesi lazım. Yani böyle hani Nando kartının
ana motor çekimi, olmaması lazım.
Yani. Ana motor olmaması lazım. Skor bulmak istenildiği zaman veya J.C. Carroll gibi kullanabilirsin. Ya da neyse yani hani getirip yani o dakikaları verip orada işte san hocam biz senden şöyle bir skor beklentimiz var. İşte hani her maç 15-20 arası bize skorumuzu bul, hacmimizi genişlet. Savunmada senin arkada kapatacağım açıklarını. İşte hani bunun denmesi lazım Nando'ya. İşte Fransa'da da bunu yapıyorlar abi Nando'ya. Yanında Fournier ile falan oynuyor. O zaman verimli oluyor Nando. Yoksa Nando'yu sen al. Misic gibi oynatamazsın abi Nando'yu. Fiziği yetmiyor ona zaten.
Ha, ben 30, de tam 34 bunu
yani. Misic gibi yani 30'da 32 dakika olmuyor yani. Nando artık oraları geçti.
Şöyle çünkü bir fark var. Yani Misic'i şu an bu yaşında Fenerbahçe'nin bu sisteminde oraya koysan Misic topunu oynar. Başarısız olur takım.
Misic olur topunu oynar.
Dekolo da top oynasa muhtemelen takım yine başarısız olacak. Bu illüzyona kanıyor Fenerbahçe taraftarı da biraz. Nando oynasa maçı alacağız.
Abi Nando
yok. Evet, katılıyorum. Çok doğru bir analiz bu.
Evet doğru. Yani 86'ın Nando da bu arada yani.
Hani öyle bir parça değil. Ben sana katılıyorum zaten. Aynı yerden bakıyoruz. Sadece diyorum ki yani Nando'nun da oynamayacağı bir durum yok. Nando da kötü.
Tamam kötü. Beklenilenden daha kötü. Ama bunda tek
soru... İyi oynasa ne olacak sorusuna hemfikiriz yani.
Soruyu 87'li bu arada Nando. Soruyu 80... netleştirelim. Devin Booker ve Jan Veseli yan yana oynamaya devam ettiği sürece Fenerbahçe'nin rakip koçun çalıştığı bir maçı kazanması ne kadar mümkün?
Mümkün
İyi bir takıma karşı yani Milan, Barcelona, CSKA'yı kazandı. Bir başka yani parçalarında
her
problem
maç kafa
yaşamıyor.
Kafa oynuyoruz
Zenit.
Ona bakıyor işte yani.
Ben de diyorum ki size bu diyorum çok kısa vadeli diyorum ve evet, ortaya çıktı işte.
Yani. Yetmiyor işte yetmiyor.
Aynı yani her yer bu arada çok hemfikiriz yani sadece detaylarda
şey
bazı şeyler konuşmak
o,
istiyorum yani.
Evet.
Bu maçlar ikinci yarı olsaydı o maçlar iki sayıyla bitmeyecekti.
Bitmeyecekti.
Yani
bu maçlar,
Euroleague'in ikinci yarısında
oynasaydı
o maçlar.
Ben size söyleyeyim bir sonraki maç Fenerbahçe bu şekilde devam ettiği sürece çok daha zorlanacağı maçlar olacaktı.
Ve abi bak şimdi Messi'ne çok net bir kartı sundu. Bakın dedi beyler. Hanımlar beyler, buyurun. Fenerbahçe'ye karşı böyle oynanır. Diziyorum şütörleri ama benim takımım tam. Yani şey sorunu yok.
Hocam TÜGVA belgeleri gibi Fenerbahçe'yi fişlemiş gibi buraya.
ama öyle değil mi? Aynısını
sürekli Dombra söylüyor falan ama, için.
Aynısını
Ergin Ataman'a da yaptılar. Yaptık. Ergin Hoca yapıyordu eskiden. Evet. Şimdi Ergin Ataman'a yapıldı aynısı. Bakın Efes böyle çözülür dediler.
Çünkü uzun yok. mesela bir de.
Abi Fenerbahçe'ye karşı şimdi Saras gömülmeyecek mi yani?
Gömülecek.
Gömülecek zaten.
İşte ikinci şey. Yine gömülecek.
O eşek gibi zaten buradaki maçta eşek gibi gömüldü zaten. Herkes dizdi çemberin altına
ya. Ama Saras için şöyle bir güzelliği vardı. O gün konuşmuştuk ya. İkisi de şu an keyiften ölüyordur dedim maçtan
tabii
sonra.
Tabii canım.
Oh ne güzel maç oldu diye. Tabii canım. Biz izlerken gözümüz kanadı.
Benim kanadı. Benim demek isteyeceğim şu. Şimdi Messina mesela Barcelona maçında da aynı şey oldu. Şimdi gömülüyorlar abi. Riske ediyorlar. E abi bir
hamle.
Ne yaparsın? Mesela Pierre'i dörde çekersin değil mi? Böyle daha
Polonara'yı dörde çekersin, Pierre'i çekersin.
Yani daha böyle mobil beşlerle oynamaya çalışırsın. Daha şutu olan en azından köşe şutlarını kovalayacaksın. Melih'i bile oynatmadın mı maç ya? Deli gibi skora ihtiyacın var. En azından birkaç dakika dene abi. Bir koy köşeye.
Bir tane atar belki.
Belki yani. Evet sıkıştıracak arada 2-3 tane yani. Şut çünkü senin atman lazım yani. Tıkanmış böyle şey gibi.
21'de 4 yayla. Hani
kalmışsın yani.
O da biri Guduric, üçüncü çeyrek, biri Şeymus.
Şeymus'un şeyleri ne kadar anlamlı onu da şey yapalım.
Onu konuşmadan önce Polonara'yı bitirelim. Polonara'yı çünkü çok yarım kestik. Polonara oynadığı şeyden çok mutsuz. Polonara oynadığı şeyden mutsuz oldukça bence basketbol adına da geri adım atıyor. Ruh hali açısından çok kötü. Bence psikolojik bir bunalım da bir bakılması lazım bu duruma. Hiç iyi görmüyorum. Geçtiğimiz seneyle İtalya milli takımıyla, geçtiğimiz sene Baskonya'yla o pozitif enerjideki, o oyun enerjisindeki yüksek tavan ritmi. Yapan ritmiyle alakası yok. Yani hani yok şey gibi rotasyon oyuncusundan da hallice hatta 12. adama doğru gidecek böyle olursa.
Abi bunun için mi geldi Polonara ya? Ligin en flash transferlerinden biri dedik değil mi? Polonara.
Tabii canım tepeye yazdı. Yani. Tepede yani. İlk sıraya yazmadı.
İlk 6-7
yazdı. Polonara'nın peşinden gidecek başka takımlar var mı? Fener'den ayrılsa. Yani keşke. Tepe takımlar var yani. Tepe takımlar var. Efes'inden
Kızıldız'a tut da. Kızıldız'a mı gidecek abi Polonara bugün Fenerbahçe'den ayrılsa?
Efes'inden tut da yani Barcelona'sına. Barcelona belki istemeyebilir
tamam,
ama.
Zenit ister.
İstecek o kadar çok takım var ki.
Uzun forvet sakatları bekliyor. Madrid istemez. Bir sürü uzun forvet var. Sakatları bekliyor. Efes ister. Zenit ister. Barcelona'da oynar da. Belki
ya Zenit bu katkıyı almak için Kuzminskas'ı şey gibi. Kadavra'yı hayata döndürmeye çalışıyor. Yani. Yani gerçekten neydi o? Frankenstein gibi. Yani gerçekten enteresan.
Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi sen Polnara'nın yerindesin abi düşün. Rebound'ı çekiyorsun. En önde koşan sensin. Trader olarak direkt ok gibi fırlıyorsun. Yani
bir bakıyorsun yani. Veseli yeni ribant almış. Öyle bir durum.
Gart abi orada basıyor topa. Dur bir yerleşelim.
Bas diyor.
Evet işte
tamam. Henry'e bas diyor.
Bir yer. O yüzden Henry de saçmalıyor abi. Henry'nin ne yaptığı belli değil. Ya, ne yaptığı belli
çok
değil.
Çok açık konuşacağım. Şu an Polonara denilen oyuncu. Aşil Polonara. Frank Kamp'la işte Billy Barron'la hani çok da pas dağıtmayan aslında. Ama oyunu hızlı oynayabilen. O iki gart İkilisiyle şu formülü oynasa kaç sayı atar maç?
Ya da Asfel'de oynasa.
Ya da Asfel mesela. Ben size söyleyeyim 15 sayı ortalama tutturabilir yani. Tutturur, öyle bir yetenekte yani.
Abi geçen sezon kaç tane maçını izledik işte yani. İlkoviç Polnari 5'e çekip böyle full 5 dışarıda oynuyordu yani. Hani öyle maçları İlkoviç, var ya.
Doğru.
İvanoviç
pardon.
Keşke hocam olsa da çekse be.
Almış olduk İlkoviç'i. Olsa da çekse İvanoviç be. Yani İvanoviç ne yapıyordu abi? Polnari'yle Efes'i öyle hatta yeniyorlardı hatırlayın o. Baskonya'da yani şey
uzadı maç orada.
Şeymus peki?
Ha Şeymus da bir konuşalım sonra da zaten süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş.
Şeymus bence
ne kadar anlamlı diye sorayım ben.
Şeymus'un şu anlamda anlamlı. Şeymus Avrupa arenasında gerçekten çok iyi kaliteli, çok iyi durumdaki, çok iyi formdaki oyunculara karşı en azından sahada süre almayı hak edebileceğini gösteriyor.
Evet.
Bu da ne demek?
Bir sorum daha var bundan sonra.
Bu da alınmasın, gücenmesin kimse. Bence çok kıymetli oyuncular. Doğuş Balbay'dan daha anlamlı işleri yapabilecek potansiyelde olduğunu
doğru,
gösteriyor.
Doğru.
Alınılmak gücenme olmasın. Ki ben bunu şey için de Kıbrıslı çocuk için de düşünüyorum adı.
Erten
için de düşünüyorum. Erten'de de aynı potansiyeli görüyorum.
Katılıyor.
Yani ikisi adına da çok umutluyum. Erten ve Şeymuz adına da. Bence olacaklar.
İki sorum var. Buradan biraz daha uzatabiliriz süreyi yani.
Tamam.
Birincisi Şeymuz eğer olacaksa yani seviye atlayacaksa ve daha hani işte Euroleague'in esaslı oyuncularından birisine dönüşecekse bu şekilde dönüşebilir mi?
Kimi idol almalı söyleyeyim mi ben size? Rudy Fernandez. Çok benziyor şey olarak. Fiziksel kalite olarak. Rudy'nin genç versiyonu.
O patlayıcılığı var.
Patlayıcılığı. Lütfen şut at Şeymus. Lütfen şut at o seviyeye çek. Lütfen o seviyeye çek. Yemin ediyorum Rudy Fernandez gibi olabilir bu
turnuvada. Abi çalışırsa olur canım niye olmasın?
Top yönlendirebileceği, forvet oynayabilen.
Toplu oyununu geliştirmesi lazım bir.
Şutunu sokması lazım.
Şutu
hareketli şutu.
Elit seviyeye getirmesi lazım. İki.
Günde 7 saat şut atarım Şeyhun Uzun'un.
Çünkü Şeyhun Uzun bir kere dediğin gibi bir fizik kalitesi var zaten.
Bir şey söyleyeyim. Günde 7 saat şut atmak Şeyhun Uzun şutunu geliştirmeyecek. İyi bir şut antrenörüyle birlikte belki 3 saat şut atmak o 7 saatten daha verimli.
Georgievich'le çalışsın ya.
Madem evet Georgievich'le çalışsın.
Hoca bari bir şey kat takıma ya.
Siz Georgievich'i çözememişsiniz.
Neyi çözemedik oğlum? Georgievich'i en çok eleştiren bizdik. Hayır, geldiği gün eleştirdik.
Georgievich'le çalışsın diyorsun ya. Georgievich zaten...
Tamam hakkını verdik bu arada. Geçen hafta hakkını verdik de sağ olsun. Biz 1-1 övdük. Adam ikinci maç dedi ki bir dakika boşuna
almışsın. Ama patlayacağı belliydi yani bir yerde. Çay şeker yaptık.
Sezonu bitti. Sen diğer sorumlusu.
Birincisi bu. Yani Şeymuz'un neye ihtiyacı var? Çünkü Şeymuz'un mesela bu şekilde Georgievich'in onu kullandığı şekliyle olması sizce mümkün mü? Bence mümkün değil. Yani çünkü Şeymuz...
Yok canım şu an enerji topçusu. Şu an doğuştan ileriye gidemez. Ha,
yani Şeymuz olacaksa bir kere oyununa katması gereken çok fazla şey var bence.
Ve onu yaparsa daha anlamlı dakikalar bulur.
Hocam yani bu fiziksel kalitede şu an için, bu gençlikte, bu atletizmde, bence atletik bir oyuncu.
Atletik tabii canım. Ya işte potaya gidebiliyor.
Belli falan. Görebiliyorsun.
Belli çok kötü yani, blokladı ama.
Çok yani. Ciddi bir copy paste yapsın ya. Alsın. Bütün gün Rudy Fernandez izlesin ya. Baştan sonra.
Şey Huyler'i hariç tabii o böyle.
Ya gerekiyorsa onu da alsın Allah kahretsin. Bir de bizde olsun yani.
Bir tane bizde olsun yani, diyorsun.
Yani, sorun değil. Ahlaklı çocuk. Zannetmiyorum öyle bir şey olacağını da. Lütfen yani bak Orçun çok iyi soru sordun. Lütfen şut at oğlum ya. Başka bir şey demiyorum. Ya.
İkinci sorum var. Ben de buna katılıyorum bu arada. Yani Rudy bence de iyi bir
iyi top yönlendirici, iyi şutör. Ama yine de az topa dokunan ama, oyuncu oluyor.
Ve şey, rakibi de o attığı ölücü ceza şutuyla sinir krizine sokar.
Rudy'nin ama şöyle bir parantez açalım. Rudy'nin kariyer başlangıcıyla ikinci baharındaki hali bambaşka. Yani Rudy'yi Portland'a götüren, transfer ettiren seviyesi bayağı Avrupa'nın en atletik kısa forvetlerinden biriydi.
Zaten bundan bakması lazım şu an.
Evet. Ve o zaman da iyi bir şutu vardı Rudy'nin ama Rudy'nin atletizmi
o zaman elit değildi. Atletizmi düştükten sonra elit şutör oldu. Öyle bir fark yarattı yani.
Yok gene ama ceza şutu
tamam, sokuyordu. Tamam ceza şutu çok iyiydi yine. Ama Şeymuz'un şu an ilk versiyonu Rudy kadar şutu olsa Euroleague'de oynayacağı gibi düşünsene.
Rudy sakatlıklardan sonra abi. Diz sakatlıklarından sonra oyununu daha farklı Vesey bir yere dönüştü. Evet, Vesey gibi dönüştürdü. Yani. Şeymuz'un da bunu yapması gerekiyor yani. O yüzden bence Rudy çok iyi bir örnek. İkinci sorum şu. İsmet nerede abi?
Valla onu nerede? Ben de merak ediyorum. Ben
İsmet nerede abi? Nerede bu İsmet? Anıtkabir'deki İsmet Paşa'dan bahsediyor.
İsmet hocam.
İsmet Paşa hakkında konuşturmam kimseyi herhangi bir en ufak olumsuz şey. Herkes haddini bilecek.
İsmet lütfen. Paşam, İsmet Paşam dedim.
Lütfen.
Tamam. Buradan böyle
bu sosyal medyada böyle İsmet Paşa ve Türk devrim tarihi hakkında hiçbir şey bilmeden konuşan bır bır bır insanlara da lafım olsun. Herkes haddini bilecek.
Hocam böyle konuşur işte.
O zaman nerede İsmet?
Sen geç dalgını. Ben gayet ciddi
geçmiyorum.
Söylüyorum.
Vallahi
ben çok ciddi söylüyorum.
Bir çökün şöyle.
Tamam. İsmet nerede?
İsmet... Sakatlık haberi okumadım.
Nerede abi?
Abi yok. Olmadı bir şey.
Ne şu olmadı an... abi? Yani nesi olmadı?
Oynatmıyor.
İşte oynatmıyor.
Olmadı. Oynatmıyor. Verdiler.
Şimdi şuna katılıyor muyuz? Biraz
yok
daha
dedi,
uzun program
dedi,
ama.
Yok dedi, ben bundan kullanmayacağım dedi. Ben bunu istemiyorum dedi.
Şundan hemfikir miyiz abi? Henry'nin bir organizasyon sorunu var mı şu an? Henry ile alakalı değil bu bence bu arada. Henry'den istenilen şeyle alakalı.
Abi,
çünkü Henry
şey,
o ceketi giyemiyor.
Buraya bir şey daha ekleyebilir miyim izninle? Henry'den daha iyi Avrupa pazarında oyuncu yoktu ki boşta.
Yani Henry'yi almak için herkes yarıştı.
Var mıydı arkadaşlar?
Yani Henry Madrid için, bile
mesela Henry'i beğenmeyen Fenerbahçe taraftarları sorun. Şabaz Napier'i getirebiliyorsanız
beğenmeyin.
Abi getirin eyvallah da yani Avrupa pazarında bu adam vardı işte. Daha
kendini
hiç mi getirecektiniz?
İki oyuncu vardı ya. Baskonya kendini kanıtlama yeridir.
Evet. Vildoza NBA'ye gittik. Olmadı geri geldi.
Sakatlık ama.
Sakatlığı var.
Vildoza, Henry, Polonara. Şimdi işte Gedraitis falan gidecek önümüzdeki sene bir yerlere.
Evet.
Bekliyoruz ya Baskonya böyle bir yer. Böyle bir durak. Ve orada olan pişen iki tane oyuncuyu Fenerbahçe çok iyi zamanda aldı. Artık konuşulacak bir şey.
Prime'ında aldı.
Prime'ında. Prime'ı bile gelmedi. Prime'ını Fener'de oynayacaklar işte.
Yani.
Oynayabilecekler
yani. Diye aldılar yani.
Doğru. Ama şuna katılıyoruz değil mi? Bu takımın bir bence yani işte İsmet gibi bir arkada backup garda ihtiyacı
İsmet
var.
İsmet gibi mi sence? Mesela bence İsmet gibi olabilir.
Ender Aslan gibi.
İsmet Ender Aslanlık yapar abi.
Yapabilir ya yok o şey diyorum. İsmet görmedim ben hiç yani.
Tam niye görmedin?
Bilmiyorum oğlum ya.
Onu diyorum. George Gibson'ı görmedin mi?
Elimde veri yok ki sana bir şey konuşayım.
Abi niye alındı bu takıma?
Abi bilmiyorum oğlum.
Ben George Gibson yok ki, ben yapmadım bu transferi.
Kokoşkov niye aldı abi İsmet'i? Gelsin hem Türk rotasyonuna katkı hem de işte bench'ten şutu iyi.
Ligde oynatıyor değil mi? Oynatıyor diye biliyorum.
Yani
bir iki maç oynadı.
En azından şut katkısı, skor katkısı versin diye. Senin abi deli gibi skora ihtiyacın var. İsmet'i mesela hiç kullanmayı düşünmüyorsun. Onun yerine Sheamus'un yani drive'larına falan ihtiyaç duyuyorsun. Onu bir numarada oynatmaya çalışıyorsun ki olmayacak iş yani. Hani.
Olmadı zaten. Tepede bir pozisyonda top kaybı yapıyordu az kalsın.
Olmayacak iş abi. Sheamus bir numara değil. Değil yani. İşte tuhaf tuhaf denemeler. Neyse, yani.
Yani bu çok kötü muhalefet. Çekmem lazım çizgiyi. Çünkü Fenerbahçe'nin haftaya maçlarını konuşalım. Fenerbahçe Bayern Münih deplasmanı ardından Zalgiris'te içeride. Yok. Bayern Münih'le içeride.
Hemen söylüyorum.
Bir söyleseniz hocam. İkisinin yerini karıştırdım.
İzninizle hemen söylüyorum
değerli. Bayern Münih ve Zalgiris maçları var.
İkisi de dışarıda.
İkisi de dışarıda. İki deplasmana gidiyor. Bir Almanya, oradan Litvanya'ya. Zalgiris iyi durumda değil. Oradan bir galibiyet çıkarırız diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz.
Ama Zalgiris'e bundan sonraki her maçı ilk galibiyeti
final alma gibi maçı. Oynayacaklar.
Yani sıfır çünkü.
Aynı şekilde Bayern Münih çok iyi durumda değil. Ama kısaları çok iyi oynuyor. Kısaları iyi oynayan, şut atan takımlara karşı Fenerbahçe'nin zorlama potansiyeli çok yüksek.
Ama kadro ağır basabilir.
Öyle de hocam şimdi.
Bayern.
Darren Hillard'lar, Lucic'ler bilmiyorum hani. Orada bir şey durumu
yok,
da
olacak. Yok, Bayern deplasmanı zor deplasmanı.
Trinkieri de mutlaka dersine çalışacak. İtalyanlar iyi gelmiyor bize. Bakalım ne olacak. İkisi de zor deplasman. Ama Fenerbahçe'nin tekrardan bypass'la ayağa kalkma maçları bunlar deplasmanda. Çünkü
İki çok takım da 3-6 şu an bu arada.
Ağır darbe aldı Fenerbahçe yani.
Şimdi bayağı Çernobil yaşadı bence.
O yüzden bu maçları merak ediyorum. Tahmininiz ne? Bayern Münih ve Zalgiris maçı.
1-1.
1-1 ya. 1-1 diyorum ben.
1-1 diyorum ben.
1-1.
2-0 mı? Ne? 0-2.
1-1 diyorum.
Ama 3 ihtimal de olabilir değil mi?
3 ihtimali de çok açık.
2-0 olmaz bence.
2-0 olmaz.
İkisini de kazanabilir mi? Ya bence bu da bir opsiyon tabii. Bu da
ya
bir
şöyle arkadaşlar, Zalgiris'in seviyesi belli de işte Webster falan da geldi.
Tabii canım, Dragic'ler, Webster.
Yani böyle bir ilk galibiyet gazıyla.
İnşallah ilk maçta alırlar.
Ha, maç yani evet.
İlk hani maçta galibiyeti alırlar
ya. Bu arada hani Zalgiris'in maçına bakayım. Zalgiris ilk maçı Fenerbahçe'den önce kazanırsa biraz daha şey olur.
Rahat geliriz yani.
Pava maçı ha, tamam. Zalgiris tamam, maçı kazanabilir.
Zalgiris maç alabilir.
Tamam. Zalgiris Pava'yı yenerse Fenerbahçe Zalgiris'i yener.
Şu duruma düştük. Allah kahretsin.
Ama Pava'yı da yenebilirler. Cidden Pava çok kötü durumda.
Dışarıda mı Pava maçı?
İçeride. Litvanya'da.
Yok, biz orada iyi oynuyoruz.
Siz derken Pava değil mi?
Panathinaikos, aynen. O salonu seviyoruz biz.
Efes gitti Pava'dan 47 ya. Çıldıracağım. Neyse, bir şey demiyorum.
Evet, o da başka bir...
Evet.
Bu sezona dair rezaletti.
O zaman ben yavaştan toparlıyorum. Tamam. Herkese çok teşekkürler dip çizgiyi dinlediğiniz için.
Bu arkadaşlar şey diyecek şimdi, Efesler şey. Efes'i bir 5-10 dakika kısa konuştunuz. Ay tersi olunca da hemen tersi
geliyor. Ya şimdi gidiyor. Kaybeden ve problem olan yere daha fazla odaklanmak
zorundayız. Ben bu arada en son söz olarak şunu söyleyeyim. İki takımımızda da sorunlar var abi bu yani.
Ve o yüzden 3-6 abi yani. İkisi de.
Oğlum İhsan Boyken de öyle.
18. Abi İhsan Boyken istatistik verdi ya. Şimdi size bir istatistik vereceğim. Abi, çok önemli dedi. Çeyrek skorunu söyledi lan. 29-10. Ben sandım analitik verecek adam.
Hayır, ben bunu şey derken yani bunu söylerken sanmasınlar ki yani bir takımımızı kayırıyoruz falan.
Yok, bir şey yok, bir şey yok yani. Ağzınıza sağlık hocam.
Ben teşekkür ederim.
Umarım önümüzdeki hafta 4-0 görürüz. 3-1'e de razıyız iki takımın ortalamasında. Kendinize iyi bakın. Dip çizgiden herkese selamlar. Basketbolla kalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Selamlar. Sağlıcakla.
İyi haftalar.